Ayrım 8.
Yeni biz ve yeni onlar türer. Bir grup diğerini karşısına alır. 100 yıl geçtiğinde şu elimizde tuttuğumuz kelimeler uğruna 1 milyon kişi ölmüş olur. 1000 yıl geçerse 10 milyonlarca kişi. Hepsi bu kağıtlar uğruna. Leslie ürperdi. Ceketimi ister misin diye sordum. Hayır sağ ol Vuki dedi. Soğuk değil. Leclerc de soğuktan değil dedi. Eğilip yaktığı ateşten bir dal aldı. Kaldırdı. Altın sayfalara değdirdi. Bu sizi ısıtır. Hayır diye bağırıp kağıt destesini uzaklaştırdım. Gerçeği mi yakacaksın? Gerçek yanmaz. Gerçek kendisini bulmak isteyen herkesi bekler dedi. Yalnızca bu sayfalar yanar. Sizin seçiminiz. Sayfalar dininin bu dünyada bir sonraki din olmasını ister miydiniz? Gülümsedi. Kilisenin azizlerinden olurdunuz. Leslie'ye baktım. Onun da gözlerinde benim içimi dolduran dehşeti gördüm. Leslie değneği yaşlı adamdan aldı. Parşömenin köşelerine dokundurdu. Alevler parmaklarımızın arasında güneş gibi beyaz bir çiçekti. Bir an geçince parlak alevleri yere attık. Biraz daha yandılar. Sonra karardılar. İhtiyar adam rahatlamış gibi içini çekti. Ne kutsal bir gece, dedi. Dünyayı yeni bir dinden kurtarma fırsatı o kadar ender bir şey ki. Sonra karıma döndü. Umutla gülümsüyordu. Kurtardık mı? Diye sordu. Leslie de ona gülümsedi. Kurtardık. Bizim tarihimizde sayfalar inancından da yaptıkları savaşlardan da tek söz edilmiyor Leclerc. Birbirlerine sevecen veda bakışlarıyla baktılar. Bir kuşkucunun diğer bir kuşkucuya duyduğu sevgi. Sonra ihtiyar adam hafifçe eğilerek ikimizi selamladı. Döndü. Yokuştan yukarı dağın tepelerine doğru karanlığın içinde uzaklaştı. Alevli sayfalar hala zihnimde yanıyordu. İlham şimdi kül olmuştu. Leslie'ye, ama ya bu sayfalarda yazanlara ihtiyacı olanlar, dedim. Onlar nasıl öğrenecek burada nelerin yazılı olduğunu? Leslie ihtiyar adamı artık göremediği halde arkasından bakıyordu. Hakkı var, dedi. Doğruyu ve ışığı bulmak isteyen herkes kendi kendine de bulabilir. Ben o kadar emin değilim. Bazen bir öğretmene ihtiyacımız olur. Leslie bana döndü. Şunu dene, dedi. Diyelim ki sen kendinin kim olduğunu, nereden geldiğini, neden burada olduğunu öğrenmeyi gerçekten ve derinden derine istiyorsun. Bunları öğrenene kadar dur durak bilmeyecekmiş gibi hisset kendini. Başımı salladım. Kendimi öyle hayal ettim. Kararlılığından asla vazgeçmeyen, öğrenmeye hevesli, kütüphanelere gidip kitapları, dergilerin eski sayılarını tarayan, konferans ve seminerlere giden, umutlarımı ve düşüncelerimi yazmak için defterler tutan, içgüdülerimi, sezgilerimi o defterlere yazan, dağ tepelerinde meditasyon yapan, rüyalardan ve rastlantılardan gelen ipuçlarını izleyen, yabancılara sorular soran biri. Bir konuyu ille öğrenmek istediğimizde yaptığımız her şey işte. Tamam dedim. Şimdi dedi Leslie. Bunu öğrenemediğini düşünebiliyor musun? Öf diye düşündüm. Nasıl da gösterebiliyordu gerçeği bu kadın bana? Cevap olarak önünde eğildim. Sevgili Lady Leclerc, bilgelik prensesi. O da karanlıkta bir reverans yaptı. Lord Richard, Alev'in prensi. Duru dağ havasında birbirimize yakın duruyorduk. Onu kollarıma aldım. Yıldızlar artık yukarıda değil, çevremizdeydi. Yıldızlarla birdik. Leclerc'le birdik. Sayfalarla ve onların getirdiği sevgiyle birdik. Pay'la ve Tink'le, Atkin'le ve At-Elah'la birdik. Her şeyle birdik. Var olmuş ya da var olacak her şeyle. 1. 11. Kilometrelerce deniz üzerinden uçarken içimiz sessiz bir sevinçle doluydu. Keşke bu şans trilyonlarda bir olmasaydı diye düşündüm. Keşke herkes hayatında bir tek kere olsun buraya uçabilseydi. Işıklı mercan bir pırıltı belirdi suların altında. Her ikimize de mıknatıs etkisi yaptı. Leslie deniz kuşunu onun etrafında döndürdü. Harikulade dedi. İnelim mi? Herhalde sezgilerin ne diyor, ne bulacağız orada? En önemli olanı. Başımı salladım. İndiğimiz yerin kızıl meydanın gece hali olduğuna yemin edebilirdim. Sokak parke döşeli, sağımızda kocaman ışıklandırılmış duvarlar, kış gecesinin göklerine karşı yıldızlı soğan kubbeler. Hiç kuşku yok, Moskova'nın ortasındaydık, vizesiz ve rehbersiz. Hey tanrım dedim. Akşam kalabalığı paltolarına, kürklerine sarılmış, yanımızdan geçip gidiyor, gözlerine kar taneleri girmesin diye kaşlarını çatıyorlardı. İnsanlara bakar bakmaz nerede olduğumuzu anlayabiliyor musun diye sordu Leslie. Onları tüylü şapkalar giymiş New Yorklular diye gör, anlayabilir misin? Ama burası New York kadar dar bir yer değildi. Gece sokakta olmanın korkusu da yoktu burada. Ama kent bir yana, yalnızca bu insanlarla Amerikalılar arasındaki farklara bakarak anlamak zordu. İş şapkalarda değil, dedim. Perşembeden sonra Cuma'nın geleceği nasıl belliyse bunların da Rus oldukları öyle belli. Amerikalı olabilirler mi? Diye sordu. Burası Minneapolis olsaydı, biz de bu insanları görseydik, bunlar Rus der miydik? Durakladı. Ben Rus'a benziyor muyum? Gözlerimi kısıp ona baktım. Başımı hafif yana eğdim. Bu Rus kalabalığının arasında mavi gözler, çıkık elmacık kemikleri, altın saçlar. Siz Ruslar çok güzel kadınlar oluyorsunuz, dedim. Spasibo, dedi ciddi ciddi. Birdenbire kalabalığın arasındaki bir çift durdu. Kol kolaydılar. Bizden 7 metre kadar ileride durmuşlardı. Bize sanki Mars'tan gelmiş ahtapot kollu yaratıklarmışız gibi bakıyorlardı. Öbür yayalar onlara böyle nedensiz durdukları için şöyle bir bakıyor, çevrelerinden dolanıyorlardı. O çift hiç aldırmıyordu. Gözleri bize çakılmıştı. Diğer kimseler bizim içimizden geçip giderken onlar öylece bakıyorlardı. Sanki biz yolun üzerine projektörle yansıtılmış görünmez hayaletlerdik. Leslie elini hafifçe sallayarak "Merhaba" dedi. Cevap gelmedi. Bize hiç anlamıyormuş gibi bakıyorlardı. Her dili bilme yeteneğimiz Sovyetler Birliği'nde bizi yüzüstü mü bırakacaktı yoksa? Merhaba diye ben de denedim. Nasılsınız? Bizi mi arıyorsunuz? İlk kendine gelen kadın oldu. Siyah saçları kürk şapkasının altından omuzlarına dökülüyordu. Gözleri merakla bizi incelemekteydi. Arıyor muyuz? Dedi şaşkın bir gülümsemeyle. O halde size iyi akşamlar dileriz. Biraz yaklaştı. Adamı da bize istemediği kadar yaklaştırdı. Amerikalı mısınız? Dedi adam. Tekrar soluk almaya başlayıncaya kadar soluğumu tutmakta olduğumu hiç fark etmemiştim. Nereden anladınız? Diye sordum. Biz de tam şu anda ondan söz ediyorduk. Amerikalıya benziyorsunuz. Nemiz benziyor? Gözlerimizde bir yeni dünya ifadesi mi var? Ayakkabılarınız. Biz Amerikalıları ayakkabılarından tanırız. Leslie güldü. O zaman İtalyanları nasıl tanırsınız? Adam bir kararsızlık geçirdi. Sonra yüzünde pek ufacık bir gülümseme belirdi. İtalyanlar tanınmaz, dedi. İhtiyaçları yoktur. Onlar zaten meşhurdur. Hep birlikte güldük. Ne garip, diye düşündüm. Karşılaşmamızdan yarım dakika sonra dördümüz sanki dost olabilecekmişiz gibi davranmaya başlamıştık. Onlara kim olduğumuzu ve bütün olup bitenleri anlattık. Ama sanırım inanmalarını sağlayan şey asıl bizim o garip gerçek dışı durumumuz oldu. Tatiana ile Ivan Krilov bizim Amerikalı oluşumuza da kendi değişik kimlikleri oluşumuz kadar ilgi duyuyorlardı. Gelin lütfen, dedi Tatiana. Bizim eve gidelim, fazla uzak sayılmaz. Bana sanki hep Rusları hasım olarak seçişimiz onların da bizim gibi uygar barbarlar olmasındanmış gibi gelirdi. Ama evleri hiç barbar gibi değildi. Biz orayı ne kadar sıcak ve parlak hale getirebilirsek onlar da aynısını başarmışlardı. Tatiana, gelin, diyerek bizi salona soktu. Lütfen rahat edin. Kanepenin üzerinde bir kedi uyuyordu. Merhaba Petruşka, dedi Tatiana. Bugün uslu durdun mu bakayım? Kedinin yanına oturdu. Onu kucağına aldı. Yavaşça okşadı. Petruşka gözlerini kırpıştırarak ona baktı. Sonra der top oldu. Yeniden uyumaya koyuldu. Büyük pencereler doğuya bakıyor, sabah güneşini bekliyordu. Karşı duvarda iri kitap rafları vardı. Kitaplar, arada da plaklar. Bizim evde dinlediğimiz müzik kasetleri. Bartok, Prokofiev, Bach, Nick Jameson'ın Bir Kişilik Kalabalık adlı eseri, Tina Turner'ın Private Dancer'ı, bir yığın kitap. Raflardan üçü ölüm bilinciyle ve duyu dışı algılamayla ilgili kitaplara ayrılmıştı. Herhalde Tatiana bunlardan bir tekini bile okumamıştır diye geçirdim içimden. Tek eksik bizim evdeki bilgisayarlardı. Nasıl yaşayabiliyorlardı bilgisayarsız? Ivan'ın eskiden aeronotik mühendisi olduğunu öğrendik. Parti üyesiydi. Havacılık Bakanlığı'nda epey yüksek mevkilere kadar gelmişti. altımızdaki uçağın Sovyet uçağı mı, Amerikan uçağı mı olduğuna izafi rüzgar hiç aldırmaz dedi. Kritik saldırı açısını açtık mı dururuz, değil mi? Amerikan uçakları durmaz dedim ona hiç gülmeden. Amerikan uçakları asla durmaz. Ha şu mesele diye başını salladı. Evet, sizin durmayan uçaklarınızı denedik. Ama iniş yapamayan bir uçağa insan bindirmenin yolunu bulamadık. Amerikan uçaklarını ağlarla yakalayıp Seattle'a geri yollamak zorunda kaldık. Karılarımız hiç dinlemiyordu. Tatiana, son 20 yıldır deliriyordum demekteydi. Hükümet hiçbir şeyin fazla iyi işlemesini istemiyordu. Randımansız çalışmanın herkesi çok meşgul ettiğinden daha çok iş sahası açtığını sanıyorlar. Bana sorsalar gereğinden fazla bürokrasi derdim. Bu kargaşada yaşamak zorunda değiliz ki. Hele film bürosunda. Bizim işimiz iletişim. Onlar gülüyorlar. Tatiana, sakin ol diyorlar bana. Bu sefer de Perestroika çıktı. Glasnost çıktı. Her şey harekete geçti. Kocası, artık sakin durmak zorunda değil misin yani diye sordu ona. Vanya, artık elimden gelenin en iyisini yapabilirim. İşleri basitleştirebilirim. Çok da sakinim. Leslie, keşke biz de kendi hükümetimizi basitleştirebilsek dedi. Ben atıldım. Sizin hükümetiniz de bizimkine benzemeye başlıyor. Bu harika bir şey. Ama bizimki de sizinkine benzemeye başlıyor ki işte o korkunç. Birbirimizi parçalamaktansa birbirimize benzemek daha iyi dedi Ivan. Ama gazeteleri gördünüz mü? Başkanınızın o sözleri söylediğine inanamıyoruz. Leslie, kötülükler imparatorluğu mu diye sordu. Evet, başkan konuşmalarına biraz tiyatro havası vermeye başladı. Tatiana, hayır diye onun sözünü kesti. Bizim için öyle şeyler söylemesi saçma ama o çok eski bir olay. Bugünkü gazete bakın ne diyor. Gazeteyi buldu. İstediği yeri aradı. İşte... Yüksek sesle bize okudu. Yabancı topraklar üzerinde geçici bir radyasyon lekesi, Amerikalı çocukların zihinlerindeki kalıcı bir komünizm etkisinden daha iyidir, demiş kapitalistlerin lideri. Vatandaşlarımın cesaretinden gurur duyuyorum, dualarına minnettarım ve yemin ederim ki Tanrı'nın yardımı ve onun rehberliğiyle özgürlüğü nihai zaferine ulaştıracağız. Kanım donar gibi oldu. Nefret tanrısı ortaya çıktı mı, insan dikkatli olmalı. Leslie, öf daha neler dedi. Geçici radyasyona, özgürlüğün nihai zaferiymiş. Neden söz ediyor böyle? Ivan, halkın onu desteklediğini söylüyor dedi. Amerika'daki halk Sovyetler Birliği'nde yaşayan halkı öldürmek mi istiyor? Elbette ki istemiyor dedim. Başkan öyle konuşuyor işte. Onlar hep büyük halk desteğine sahibiz derler. Kapıya bir grup birikip Beyaz Saray'a taş atmadıkça da buna inanacağımızı umarlar. Küçük dünyamız büyüyor dedi Tatiana. Son zamanlarda kendimizi Amerikalılara karşı savunmak için çok daha fazla para harcadığımızı düşünmeye başlamıştık. Ama şimdi bu kelimeleri kullanmak çılgınlık. Aşırı harcamak bir yana, belki de yeterli harcama yapmıyoruz o konuya. Nasıl kurtulacağız bundan? Aslında bu değirmen hiç durmuyor. Hepimiz koşuyoruz, koşuyoruz. Hangi zamanın yeterli olduğunu kim bilebilir? Daha önce hiç görmediğiniz bir ev size miras kalsa ne yapardınız dedim onlara. Günün birinde gidip o evi görüyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki pencereler hala şeyle dolu. Tüfeklerle dedi Ivan. Şaşırmıştı. Bir Rus'un kendi kullanmak üzere icat ettiği benzetmeyi bir Amerikalı nereden bilebilirdi? Makineli tüfekler, toplar, roketler biraz ilerideki bir eve dönük. O evin de pencereleri aynı şeylerle dolu. Oradaki toplar da birinci eve çevrilmiş. Evlerde birbirini 100 kere yıkmaya yetecek silah var. Bize böyle bir ev miras kalsa ne yapardık? Avucunu açıp bana doğru uzatarak işaret verdi. Hikayeyi eğer becerebilirsem benim devam etmemi istiyordum. Silahlar arasında yaşayıp bu yaşamın adına barış mı demeliler dedim ben. Öbür evdeki adam hala silah alıyor diye kendileri de daha çok silah mı almalılar? Duvarların boyaları dökülüyor, tavan akıyor ama silahlarımız iyice yağlanmış ve hedefe nişanlanmış durumda. Leslie sözü devraldı. Biz silahlarımızı pencereden kaldırırsak komşu ateş etmeye daha mı eğilimli olur? Tatiana cevap verdi. Pencereden bir iki silahı çekersek, yani onu 100 kere değil de 90 kere öldürecek duruma indirirsek, bizden güçlü olduğu için ateş eder mi? Sanmıyorum. Bu nedenle de bir tanecik eski küçük tabancayı pencereden kaldırıyorum. Tek taraflı olarak mı Tatiana diye sordum. Anlaşmaya varmadan mı? Görüşmeleri yıllarca sürdürmeden mi? Onda onca top tüfek varken, hepsini senin pencerene çevirmişken sen tek taraflı olarak mı silahsızlanacaksın? Başını meydan okurcasına arkaya attı. Tek taraflı olarak. Öyle yap diye ona katıldı kocası. Sonra da adamı çaya davet et. Ona küçük bir çörek ikram ederken de ki, bak bu ev bana amcamdan yeni miras kaldı. Seninki de sana yeni miras kaldı. Belki amcalarımız birbirini sevmiyordu ama benim seninle bir kavgam yok. Senin damın da benimki gibi akıyor mu? Ellerini önünde üst üste koydu. Adam ne yapar o zaman? Çöreğimizi yedikten sonra evine dönüp bizi vurur mu? Dönüp bana gülümsedi. Amerikalılar delidir Richard. Sen de o kadar deli misin? Çöreğimizi yedikten sonra evine dönüp bizi vurur musun? Amerikalılar deli değil dedim. Kurnazız biz. Bana yan yan baktı. Sen Amerika'nın roketlere ve yüksek teknolojili, güdümlü sistemlere milyarlar harcadığına mı inanıyorsun? Hiç de değil. Biz milyarları tasarruf ediyoruz. Nasıl mı diyorsun? Gözünün içine baktım. Hiç gülümsemiyorduk. Nasıl? Diye sordu. Ivan, bizim roketlerimizde güdümlü sistem yok. İçlerine motor bile takmıyoruz. Yalnız savaş başlıkları var. Gerisi kontür plak ve boya. Çernobil'den çok önce durumu kavrayacak kadar zeka gösterdik. Savaş başlıklarının nerede patlayacağının önemi yok. Yüzüme bakıyordu. Yargıçlar kadar ciddiydi. Önemi yok mu? Başımı iki yana salladım. Biz kurnaz Amerikalılar iki gerçeğin farkına vardık. Birincisi, roket silomuzu nereye kurarsak kuralım bir atış alanı değil, bir etki alanı kurmuş olacağımızı biliyorduk. Daha o araziye ilk kazmayla küreyi vururken sizin orayı 500 megaton için hedef seçeceğinizin farkındaydık. İkincisi, Çernobil dünyanın öbür ucunda ufacık bir nükleer kazaydı. Bir savaş başlığının %1'ine bile denk değildi. Ama 6 gün sonra Wisconsin'de sağılmış sütleri dökmeye başlamıştık. Sizin gama ışınlarından korunmaya çalışıyorduk. Rus kalın kaşlarının tekini kaldırdı. Demek anladınız ki, başımı evet der gibi salladım. Birbirimize karşı 10 milyon megatonu patlattığımız zaman nerede patladıkları kimin umrunda? Herkes ölecek nasılsa. Ne diye roketlerle bilgisayarlara milyarlar harcayalım? İlk Sovyet roketi bize doğru atıldığı anda yuvanızı yaparız. New York, Texas ve Florida'yı patlatırız. Hapı yutarsınız. Siz de bu arada roket yapacağız diye iflas edersiniz. Yüzüne çakal gibi sinsi bakışlarla baktım. Disneyland'ı kuracak parayı nereden bulduk sanıyorsun? Tatiana beni ağzı açık dinliyordu. Devlet sırrı dedim ona. Eskiden hava kuvvetlerindeyken arkadaş olduğum kimseler şimdi general. Stratejik roket komutanlığında. Amerikan roketleri arasında gerçek motoru olan bir tek HIR'ler var. HIR mi? Diye yankıladı sözümü. Dönüp kocasına baktı. İkisi de partinin yüksek düzeylerinde oldukları halde HIR'leri ömürlerinde duymamışlardı. Halkla ilişkiler roketi. Arada sırada bir tanesini etki yaratsın diye ateşliyoruz. Ve 400 kamerada filmini çekiyor dedi Ivan. Bunları televizyonda göstermeniz Amerikalılar için değil, Sovyetler için. Elbette dedim. Haber programlardaki roketin neden hep aynı roket gibi göründüğünü hiç merak etmediniz mi? Zaten aynı roket de ondan. Tatiana kocasına baktı. Kocasının yüzünde en ufacık bir gülümseme bile olmadığına yemin etmeye hazırdım. Birden kahkahayı koyverdim. KGB bizi dinliyorsa dedim. Herhalde bu konuşmanın yalnız Rusça olan tarafını anlayabiliyorlardır. Acaba ne düşünürler?